Merhaba. Bugün hepimizin, yani sanırım çoğumuzun bayıldığı bir konu var masada. Çikolata.
Evet, kim sevmez ki?
Ama bildiğin gibi biz burada öyle yüzeysel geçmeyeceğiz. Elimizde çok sağlam bir makale var. Çikolata lezzetinin mikrobiyal sırları başlıklı. Nature Microbiology'de yayınlanmış. Amacımız ne? O yediğimiz, bayıldığımız çikolatanın tadının arkasındaki mikroskobik dünyayı biraz deşmek. Özellikle de fermantasyon denen o kritik süreçte iş gören minik canlıların rolünü anlamaya çalışacağız.
Evet.
Nasıl oluyor da yani bu mikroplar çikolataya o meyvemsi, fındıksı ya da ne bileyim topraksı dediğimiz o özel tatları katıyor? İşte buna bakacağız.
Ki kakao fermantasyonu gerçekten de mesela şarap veya peynir gibi daha böyle şey kontrollü süreçlerden farklı işliyor genelde.
Nasıl yani?
Çoğu zaman çiftliklerde kendiliğinden oluyor. Yani ortamda ne mikrop varsa onlar işe koyuluyor. Bu da onu hem biraz gizemli yapıyor hem de açıkçası lezzet açısından bazen tutarsız olabiliyordu.
Anladım. İşte makaledeki araştırmacılar da tam bu gizemi çözmeye, bu süreci anlamaya çalışmışlar.
Peki nasıl bir yol izlemişler bu gizemi çözmek için? Makale diyor ki Kolombiya'nın Santander bölgesindeki kakao çekirdeklerine odaklanmışlar.
Evet.
Fermantasyon boyunca pH ve sıcaklık gibi değerleri, yani ortam koşullarını çok dikkatli ölçmüşler.
Bu neden önemliydi peki? Yani bu ölçümler neden kritik?
İşte orası çok kritik çünkü bu koşullar, yani asitlik seviyesi, pH dediğimiz ve sıcaklık fermantasyon sahnesinde hangi oyuncuların, yani hangi bakteri ve mantarların öne çıkacağını, hangilerinin geri planda kalacağını doğrudan belirliyor. Araştırmacıların temel hipotezi de buydu zaten. Farklı bölgelerin çikolataları arasındaki o belirgin lezzet farklarının kökeninde işte bu farklı mikrobiyal topluluklar ve onların aktivitesi yatıyor olabilir.
Anladım, anladım. Tabii sadece tek bir bölgeye bakmamışlardır herhalde.
Yok, hayır.
Santander çekirdeklerini yine Kolombiya'dan Huila ve Antioquia bölgelerinden gelenlerle karşılaştırmışlar, değil mi?
Aynen öyle. Çok sistematik bir karşılaştırma yapmışlar. Her üç çiftlikten de fermente edilmiş kakao çekirdeklerini almışlar.
Sonra?
Sonra bunları işte kurutup, kavurup, öğüterek bildiğimiz o kakao likörü ya da kakao kütlesi denen şeyi hazırlamışlar. Yani çikolatanın en saf hali, ham maddesi diyebiliriz. Böylece lezzet profillerini doğrudan karşılaştırabileceklerdi.
İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü sonuçlar şey, bayağı şaşırtıcı. Eğitimli tadımcılardan oluşan bir panel var.
Evet, profesyonel bir ekip.
Bu panel, Santander ve Huila'dan gelen kakao likörlerinin lezzetlerinin birbirine çok benzediğini bulmuş. İşte kavrulmuş fındık, olgun meyveler, hatta kahvemsi notalar gibi. Hani hepimizin aradığı o güzel özellikler.
Evet, arzu edilen profiller.
Fakat Antioquia'dan gelen likör daha yavan bulunmuş. Hatta biraz acı. İşin en ilginç tarafı ne biliyor musun?
Nedir?
Her üç çiftlikten gelen kakaoların genetik yapıları aslında birbirine çok benziyormuş.
Aynen öyle. İşte bu bulgu çok önemli. Çünkü dikkatleri genetik faktörlerden alıp fermantasyon sürecinin kendisine ve oradaki özgün mikrobiyal topluluklara çeviriyor.
Yani genetik aynıysa farkı yaratan mikroplar olmalı diyorsun.
Kesinlikle. Yani lezzet bu kadar farklıysa işin sırrı mikroplarda olmalıydı. Yapılan detaylı analizler de tam olarak bunu doğrulamış zaten.
Ne bulmuşlar peki?
Her üç bölgenin kakao liköründe de farklı mikrobiyal imzalar, yani farklı bakteri ve mantar kombinasyonları tespit etmişler. Özellikle de Torulaspora ve Saccharomyces gibi bazı maya türleri ki bunları belki kaliteli şarap ya da bira yapımından da tanırsın.
Evet, tanıdık isimler.
İşte bu türlerin daha kompleks, daha zengin, daha kaliteli çikolata lezzetleriyle güçlü bir ilişkisi olduğu ortaya çıkmış.
Vay canına. Yani bu demek oluyor ki biz bu mikropları kullanarak lezzeti adeta şey gibi, bir şef gibi tasarlayabilir miyiz? Eğer hangi mikrop hangi tadı veriyor bilirsek.
Kesinlikle o yönde bir potansiyel belirmiş. Araştırmacıların bir sonraki adımı da tam olarak bu olmuş zaten.
Ne yapmışlar?
Demişler ki acaba laboratuvar ortamında biz bu istediğimiz mikropları seçip bir araya getirerek o arzu edilen o kaliteli aromaları yeniden yaratabilir miyiz?
Yani sentetik bir topluluk oluşturmuşlar.
Aynen, sentetik ya da tasarlanmış mikrobiyal topluluklar diyelim. belirli bakteri ve mantarları seçip bir kokteyl hazırlamışlar ve kakao çekirdeklerini bu kokteylle fermente etmişler.
Peki sonuç? İşe yaramış mı bu laboratuvar deneyi? Yani o istedikleri lezzeti yakalayabilmişler mi?
Hem de nasıl. Sonuçlar gayet başarılı. Tadım paneli tekrar devreye girmiş ve laboratuvarda bu kontrollü mikrobiyal topluluklarla fermente edilen çekirdeklerden yapılan kakao likörlerinin tıpkı Santander ve Huila bölgelerindeki o doğal yollarla fermente olmuş yüksek kaliteli likörlerle aynı lezzet notalarına sahip olduğunu doğrulamış.
İnanılmaz.
Yani evet, özetle belirli mikrop kokteylleriyle istenen lezzet profilini tutturmak mümkün görünüyor.
Harika bir gelişme. Peki bütün bunların anlamı ne? Yani sadece bilimsel bir merak konusu mu bu? Yoksa çikolata endüstrisi ve tabii bizim gibi çikolata severler için daha geniş, daha pratik etkileri olabilir mi?
Olmaz mı? Hem de çok önemli etkileri olabilir bunu biraz daha geniş çerçeveden düşünürsek. Bu bulgular aslında çığır açıcı nitelikte.
Nasıl yani?
Birincisi, şunu net olarak gösteriyor. Çikolatadaki bölgesel lezzet farklılıklarının kaynağı sadece topraktan, iklimden ya da kakao ağacının genetiğinden ibaret değil. Büyük ölçüde, hatta belki de asıl olarak fermentasyon sırasındaki kontrol edilebilir faktörlere bağlı. Yani pH, sıcaklık ve en önemlisi de iş başındaki mikrop toplulukları.
Anladım.
Makalede görüşü alınan uzmanlardan biri Heather Hallen Adams tam da bunu vurguluyor. Bu durum diyor, çikolata endüstrisine kaliteyi ve lezzeti çok daha tutarlı bir şekilde kontrol etme imkanı sunabilir.
Tutarlılık önemli tabii.
Kesinlikle. Hatta daha da ileri giderek belirli lezzet profillerine sahip özel olarak tasarlanmış tasarımcı çikolatalar yaratmanın bile kapısını aralayabilir diyor.
Düşünsene, gelecekte belki rafta şey göreceğiz. Ekstra meyvemsi notalar için özel Saccharomyces fermentasyonu uygulanmıştır etiketiyle çikolatalar.
Neden olmasın? Çok da uzak bir hayal değil bence. Çalışmanın yazarlarından David Gopalchand da zaten tam olarak bunu umuyor. Yani tüketiciler için yepyeni heyecan verici tatlar yaratılabileceğini düşünüyor.
Çiftçiler için de bir anlamı var mı peki?
Var tabii. Bir diğer yazar Andres Fernando González Barrios bu kontrol mekanizmasının kakao çekirdeğinin değerini artırabileceğini, bunun da çiftçilere fayda sağlayabileceğini ekliyor. Yani bu tarladan bize gelene kadar tüm zincir için potansiyel taşıyan bir gelişme.
Belki de ileride kahvede olduğu gibi tek köken değil de tek mikrop profilli çikolatalardan bahsedeceğiz. Kim bilir?
Olabilir, olabilir.
Öyleyse bir dahaki sefere o keyifle yediğin bitter ya da sütlü çikolatanın tadını çıkarırken bir an durup düşünebilirsin belki. O eşsiz lezzetin arkasında çalışan, gözle görmediğin ama inanılmaz işler başaran o mikroskobik orduları.
Kesinlikle ve bu durum tabii akla şu soruyu getiriyor. Eğer çikolata için böyle özel lezzet profilleri yaratacak mikrobiyal koplulukları tasarlayabiliyorsak, acaba şu anda yine büyük ölçüde doğal veya kısmen kontrol edilen fermentasyona dayanan başka hangi gıdalar bu tür bir lezzet mühendisliği için sırada olabilir?
İyi soru. Ne gibi mesela?
Aklıma ilk gelenler kahve, belki turşular, bazı peynir türleri. Yani fermentasyonun kritik olduğu pek çok ürün var. Üzerine biraz kafa yormaya değer bir konu, değil mi?